Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Yusuf Goncagül. Sizleri önümüzdeki bir saat boyunca burada hasbihal etmeye çalışacağız. Konuğumuz Esat Mücahit Eskimez, Okur Dergisi Yardımcı Editörü. Hoş geldin Esat.
Hoş bulduk.
Okur Dergisi'ni malumunuz olduğun gibi Okur Dergisi'nin 18. sayısını
konuşacağız. Evet, Mart-Nisan 2021 sayıları.
Artık 18 oldu mu yani?
18, evet. Hepsi bir yaş gibi düşünürsek 18 yaşına bastı.
Evet, 18'ine girdi. Tabii yıl olarak da herhalde kaç sene oldu?
Şu an 5. senemize girdik artık.
Artık yani gerçekten zaten ilk sayısından beri böyle yıllardır çıkan bir dergi gibi Okur Dergisi. Çünkü bir tecrübeli bir ekibin oluşturduğu bir dergi. Ama 18. sayısında görmek bizi mutlu etti.
Evet.
Nice yani, 18'leri diye.
İnşallah.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu hasbihal programımızda bu hafta Okur Dergisi'ni konuşacağız. Okur Dergisi'nde neler var, gündemimiz neler, kitaplar üzerine güzel bir programımız olacak. Bizi Twitter'dan, sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Hasbihal Erkam hesabından. Aynı zamanda Erkam'da Hasbihal etiketine sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Evet, Okur Dergisi'nin bu ayki dosya konusu biraz enteresan. Dikkat çekici.
Dikkat çekici, farklı.
Evet, kapağı farklı.
Kapağı yine Necmettin Asma beyefendi hazırladı. Zaten her kapağımızı Necmettin abi hazırlıyor. Ve şey, güzel de oldu, dikkat çekici yani.
Evet, telifi olmayan yazar makbuldür.
Evet, bir ne var görsel olarak da? Bir mezar taşı, bir mezarlık var. Ve kitaplar var. Artık zaten dileyenler bakabilirler. Telif olmayan yazar makbuldür dedik. Bu Furkan Özkul ve Ender Ekim'in bizim 18. sayımız için hazırladıkları dosyanın konusu.
Evet, tabii şu anda yakın zamanda telifi biten yani mesela yazarlar birçok markette, değil mi?
Evet, artık markette
bile bulunmaya başladı. Herkes basmaya başladı. Bir yandan da tabii genel olarak piyasayı ucuzatmış oluyor. O faydası oluyor sanırım benim bildiğim tarafıyla. Bugün de daha ayrıntılı şeyleri öğreneceğiz belki.
Yani dosyada zaten tam olarak bunlardan bahsediyor. Yani bu bize ne avantaj getirdi ne dezavantaj getirdi. Ve yayıncılardan da görüşler var tabii. Onlar ne düşünüyor konu hakkında. Çünkü önemli konu. Yani her sene yayın dünyasını şöyle bir sallıyor bu mesele. Hı hı. Çünkü her sene ortalama kesin bir büyük ünlü yazarın, yani yerli yabancı, telifi kalkmış oluyor. O da bayağı bir şeyi değiştiriyor piyasada.
50 yıl galiba değil mi telif ölümünden sonra?
Şöyle, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor tabii bu kanunlarla belirlendiği için. Burada 70 yıllık bir süre var mesela. Ama genel olarak şey diyebiliriz yani 70. İstisnai olarak 80-60. Ama 70'te bir şey var, karar var genel olarak.
Anladım. Bu sayıda yani özellikle bu incelenmiş. Güzel bir çalışma olmuş. Tabii birbirinden kıymetli yine kitapların tanıtıldığı yazılar var. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru gidelim.
Başlayalım.
Sonra dosya konusuna geçeriz tekrar.
Artık bizi takip edenlerin çok iyi bildiği sayfalarımızla ilgili bir anıp geçiyorum. Hı hı. Dünya Ne Okuyor ve Türkiye Ne Okuyor da her ay olduğu gibi, her iki ayda bir olduğu gibi.
Her sayıda.
Yine Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan kitaplar var.
Evet, şöyle. Mesela Yeni Zelanda'dan Nefes kitabı benim dikkatimi çekti. Çünkü bizim de işimiz nefesli olduğu için biraz
evet.
Hem şarkı söyleme hem konuşma anlamında bu kitabı belki ilerleyen zamanlarda alırız. Türkçe çevrildi mi bilmiyorum.
Sıklıkla buradaki kitaplar daha yeni olduğu için çevrilmiyor. Mesela bu 2020 baskılı bir sene olmuş. Muhtemel daha çevrilmedi.
Evet.
Ama birkaç seneden. Şu anda da
o zaman İngilizcesini okuruz demek yani, isterdim evet. Ama o kadar İngilizce
ama
yok.
Ben sizin Amerika ve İngiltere yıllarınızı biliyorum.
Evet, ben de biliyorum ama epey bir zaman oldu. O yüzden yani bir kitabı baştan sona okurum ama ne kadarını anlarım onu bilmiyorum.
Yani biz yayıncılara söyleyelim. Eğer çevirmezseniz biz bunu gider İngilizcesinden okuruz.
Evet, öyle, onu söyleyelim, belirtelim buradan. Evet ve tabii Türkiye'deki okuma istatistikleri var.
Evet, o da Hilal Hanım'a şu an yeni artık kendisi hazırlıyor. Hı hı. Daha önce Mustafa Bozok'la hazırlıyordu uzunca bir zamandır. Ama format olarak aynı. Çeşitli illerden en çok okunan 3 kitabı evet. Derliyoruz
burada
size.
Burada da George Orwell'ın etkisini fazlasıyla görüyoruz.
Evet yani.
Özellikle biraz da ön plana çıkmış galiba.
Geçen de yine bir kültür sanat için yazmıştım. Hı hı. O bir şey artık paradoks. En çok okundukları için mi çok satıyorlar, çok sattıkları için mi en çok bunlar okunuyor, o tamamen karışmış durumda ama hep varlar yani. Bu liste biraz fix bir manada. 2 evet. ve 3 değişiyor ama birinci sıra Şeker Portakalı, Hayvan Çiftliği, İrade Terbiyesi son 2 senedir Yani her zaman var. Tabii arada böyle il bazlı farklılık oluyor. O çok ilginç. Yani mesela bakıyorsun Antakya'da ilginç bir kitap okunuyor. Yani hı-hı, diyorsun ne alaka bu kitap, acaba orada niye böyle öne çıktı? İşte orada yerel etkiler var. Belki kitapçılar kendileri bir aksiyon alıyorlar. Onu görmüş oluyoruz. O değişik.
Evet, gerçekten bu da ilginç bir sayfa. Dikkatleri de bir çekiyor bence. İki sayfa da güzel. Ellerinize sağlık diyelim. Hemen sonra İngiltere'den Rusya, Hindistan'dan Türkiye'ye kitap haberleri başlığımız var. Geliyor.
Kitap haberleri başlığımızı İrem Nur Akkuş bölümü kendisi hazırlıyor. Dünyadan, farklı ülkelerden güncel kitap haberleri var burada da. Bizde en son Kitap Yurdu ve BKM'nin satış verileri açıklanmıştı. BKM'de yükselen yıldız şu an online kitap satışında. Hı hı. Mesela o Türkiye'den haberler kapsamında o var. Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nin başvuruları başlamış. Daha aktüel bir sayfa. Hem Türkiye'den hem dünyadan bize güncel olayları haber veriyor İrem Nur Hanım.
Eyvallah. Ve hemen sonrasında okuma kılavuzu.
Evet.
Köşesiyle Mehmet Hüsnü Aslan.
Ben biraz burada sözü size bırakacağım. Çok az. Çünkü dün bu sayfayı içli içli okuduğunuzu gördüm. Evet.
Gerçekten Lütfü abinin bu yazıları, özellikle okurdaki yazıları, hani birçok yönüyle farklılık gösteriyor bence. Hiçbir kitaptan bahsetmeden okumayı teşvik eden ve farklı bir okuma yolu da bize gösteren bir yazı köşesi bence. Okuttuğunda namaz kılınır mı başlığıyla?
Evet. Ya bir veri vardı, onu evet, hatırlatayım. Hı-hı. Zaten bu en sondaki dizinleri ben hazırlıyorum. Hazırlarken de işte tüm kim neyden bahsetmiş tekrar görmüş oluyorum. Zannediyorum Lütfü abinin şu ana kadarki yazılarında hiç kitap ismi geçmedi daha, dediğin gibi. Evet. Yani şu kitap diye hiçbir kitabı anmadık. Dergi Kitap Dergisi. Lütfü abi de kitaptan bahsediyor. Ama ortada o manada ilk bakışta bir kitap görmek.
Lütfü abinin hep söyledi, üçüncü yol vardır evet, dedi. Burada da üçüncü yol tutturmuş galiba kendisi. Namaz, kendi küçük hikayemizi büyük hikayeyle buluşturan muhteşem bir imkandır. Onun kalitesi ve kıvamı arttıkça hakikaten behremizin artmasını ümit edebiliriz, diyor Lütfü abi ve okumak ve namaz ikilisini, ilişkisini daha doğrusu anlatıyor. Güzel bir perspektifle bence, güzel hatıralarla okunması gereken güzel bir yazı olmuş. Yine.
Bu hatırayı da zaten burada yazmış ayrıntılı olarak, dinleyenler de var daha evvel. Onu da sonradan duymuş oldum, ben kendisinden denk gelmemiştim ama farklı yerlerde de anlatmış daha önce Lütfü abi. Okuttuğunda namaz kılınır mı? Gerçekten güzel yani.
Evet, Lütfü abimizin amcası, büyük amcasına gidiyor. Büyük amcası da diyor ki ne iş yapıyorsun? Sınıf öğretmeniyim diyor. Ufak bahsedelim. Daha sonra da büyük amcası diyor ki okuttuğunda namaz kılınıyor mu diyor. Çocuklara kılabiliyor musun diyor. Tabii o hayır diyor, yani öyle bir şey yok diyor. O da onu o zaman biraz azarlıyor. Tabii bu amcamıza ders oluyor ve ondan sonra her diyor sınıfıma gelen, yani okulumdan geçen öğrencileri abdest almayı, namaz kılmayı mutlaka öğrettim diyor. Gerçekten bu önemli. Yani belki sınıf öğretmeni, belki öyle bir vazifesi görünürde yok ama bu şekilde bir yol izlenmeli bence. Lütfen bana da zaman zaman gitar öğrettiğim için bu hikayeyi anlatırdı, o yüzden biliyorum. Ben de orada işte artık
bu notalarla ne yaptırılır?
Notalarla biraz daha ilahi şeyler evet, anlatarak belki o yola bir kanal açmaya çalışıyorum diyeyim kendi adıma.
Allah kolaylık versin.
Evet.
Yani yaptığımız işten maksadımız nedir aslında? Yani bir görünür yüzü o tabii. Hani direkt mesela bu hikayede ki gerçek hikaye. Hani direkt somut olarak da elde bir şey var ama belki daha geniş çaplı düşündüğümüzde yaptığımız işten bizim gayemiz ne? Niyetimiz ne? En azından onunla ilgili bir aksiyon alabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Hemen sonrasında Mustafa Özel'in yazısı geliyor. Ölü canlardan ölü hesapları.
Evet, Gogol'un ölü canlarını yazdı bu ay Okur Dergisi için Mustafa Hoca. Ve bunu bizim Mahur Beste ile, yani Ahmet Han Tanpınar'ın kitabı, ikisiyle de hikayeyi bir yerde birleştiriyor, kesiştiriyor. Gogol'un ölü canlardaki 19. yüzyılın gerçekçi Rus romanı Gogol'un Ölü Canları. Burada tabii karakterler ve şu anki kapitalist dünyamızdan aslında çok daha uzaktaydı o dönem belki dünya ama oradaki karakterlerin bizim Mahur Beste'deki görece kapitalist diyebileceğimiz karakterlerle bir karşılaştırma yapıyor hoca. Yani bizim kapitalist karakterlerimiz bile çok ilginç, buralı karakterler, çok enteresan bir şey var. Bu karşılaştırmadan sonuçlar çıkıyor. Çok bütün de bir yazı olduğu için böyle çok fragman verip kaçırmak da istemem heves.
Ben de Gogol'un Palto isimli kitabını, romanını okumuştum. Galiba roman anlamında önemli bir roman. Çok ayrıntılı bilmiyorum ama hepimiz Gogol'un Paltosu'ndan çıktık. Sözü de herhalde o romandan sonra söylenmiş.
Meşhur yani Rus romancıları arasında önemli yeri. Ben açıkçası daha Gogol'dan okumadım. Hiç farklı Rus romancılardan okudum ama bana da belki şey olur bu.
Evet.
İşaret bir şey. Yani Nuri Efendi'den bahsediyor mesela Mustafa Hoca. Kapitalist birikim ruhuna sahip diye gözüküyor kitapta. Aynı diyelim ki bir Rus kapitalisti gibi sanki hareket ediyor ama zamanında bir kaybettiği bir mecidiye altınına tutkun. Hala altında o acımasız kapitalist ruhtan ziyade belki bir eskiye dönük travması var. Onu iten başka güçler var. Belki o acımasız kapitalist ruh henüz daha hala her şeye rağmen nüfuz etmemişti bizim Türk toplumuna. Ama şu an tabii 100 yıl geçti çok. Daha her yer değişti
açıkçası. Şu an Ahmet Hamdi Tanpınar öyle o romanı yazsa belki bambaşka bir karakter olur.
Belki Gogol'dan iyi bir şey de çıkarabilir. Şu anki ortamı görüp bilemiyorum.
Eyvallah. Hemen sonrasında Ayşegül Genç'in Kendinden isimli köşesi var. Şehir konuşmak istiyor. Bu kış karın yağmasını bekledik dört gözle. Yağmadı bir türlü dedik. Yeter ki yağsın dedik. Sanki tüm önlemleri almışız, tüm yoksullara elimizi uzatmışız, şehrin sesini duyuyormuşuz gibi. Kendi konforlu alanımız bozulmasın diye, kendi konforlu alanımıza kar yağsın istedik. Diye güzel bir konuya bence parmak basmış.
Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Başlangıcın Sonu kitabı üzerine yazmış Ayşegül Hanım da. Yanında dünyadan kapak tasarımcıları var. Kübra Ramazan Hanım her ay hazırlıyor. Yani her sayımızda. Ben böyle tabii sürekli her ay dediğimde derginin iki ayda bir olduğunu unutmamak lazım. Ağız alışkanlığı.
Her sayıda.
Her sayıda diyeyim. O da yeni bir kapak tasarımcısının kapaklarını hemen buraya dört tane kapağı bizler için hazırlamış. Farklı tasarımlar var.
Evet belki dünyadan gerçi bu ama Abdullah Kibritçi'nin yeni kitabı da kapağı çok güzel olmuş.
Katmanlı'ya yol arkadaşı aranıyor. Evet. Hayırlı olsun diyelim.
O da belki
diyelim.
Bir dahaki sayıda bu sayı yetişti bilmiyorum.
Yok tam evet yetişmedi bu sayı.
Belki yazılabilir. O sayının
kapağı da
kapağı da Numan diye bir ressam kardeşimiz hazırladı. Gayet de güzel olmuş, şık olmuş.
Çok şıktı. Kitap geçti elime benim de. Okumak fırsatı oldu. Ben de buradan Abdullah abiyi tekrar tebrik etmek isterim. Bahtı açık olsun kitabında inşallah.
Eyvallah. Dosya konusuna geliyoruz ama istersen bir ara verelim. Bir müzik arası verelim. Bir şeyler çalalım, söyleyelim. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Sesleniriz biz, toplanır buluşuruz, hep ondan söyleşiriz biz. Allah için hisleniriz biz, Hakk'a adanmış gençleriz biz. Herkes bilsin aşkımızı, Hakk'a adanmış gençleriz.
Göklerden beslenir, yüreklere sesleniriz. Toplanır buluşur, hep ondan söyleşiriz. Delikanlıyız biz daha 15-20 yaşında. En güzelin peşinde şeytanın berisindeyiz. Derdimiz derman bize, öylece kalbimize. Kim koymuş ismini, yakan kim bu ateşi? Hakk'a adanmışız, herkes bilsin aşkımızı. Söylüyoruz dünya, şimdi dinle şarkımızı.
Derdimizde derman var, kalbimizde herkes bilsin, herkes aşkımızı. Hakk'a adanmış gençleriz biz. Bir coşku, bir heyecan, hiç yılmayan gençleriz biz. Bazen gizli, bazen ayan, seni yanan gençleriz biz. Gülün derdiyle bülbüllere döndü. Küllerimizden kor ateşlere döndü.
Aslı olur her şey senden isteyince. Ayrılık da güzel Rabbim dileyince. Kavuşmak bir son değil başlangıç düşününce. Ağıtlar değil kelamın okunur en nihayetinde. Bu dava Hira mağarasında bindi omuzlarımıza. Örümcek deyip geçme sahip çıktı davaya. Ve hala bayraklar elden ele yarışta. Lütfeyle Allah'ım bizi senden ayırma.
Derdimizde derman var, kalbimizde büyük bir heyecan. Herkes bilsin, herkes aşkımızı Hakk'a adanmış gençleriz biz.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Okur Dergisi'ni konuşuyoruz bu akşam. Kitaplardan konuşuyoruz. Okur Dergisi'nin 18. sayısı. Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikte. Kendisiyle böyle derginin içine girdik. Şimdi dosya konusuna doğru geldik. Ve yazarın 70'lisi mi makbuldür? Yani daha demin bahsettiğimiz
sorumuz bu. Aynen.
Telifi kalkmış yazarlar makbuldür diye bir soru var dosyada. Bakalım bu dosya bize neler anlatacak?
Acaba 70'lisi mi makbul? Yani biz acaba dosyalarda böyle cevaplayıp bırakıyor muyuz yoksa...
Yoksa soruyu mu soruyoruz?
İyice soruyu daha da arttırıp ortalığı iyice mi karıştırıyoruz? O bilemiyorum. Okuyanlar evet. Bir karar verebilir o konuda. Burada nereden çıktı mesela? Yakın zamanda George Orwell'ın ne oldu? Ha,
evet
kalktı.
Ben de ha, ona,
mesela
onu diyecektim.
Zaten
evet.
Şey bu...
Bayağı konuşuldu çünkü.
Bizi güdüleyen o çünkü çok konuşuldu. Hı hı. 21 Ocak 2020 itibariyle 70 yıl geçince... Telif hakları kalktı. Yani bu da şu demek merak eden için. Yazarın vefatından 70 yıl kadar mirasçıları yazarın eserlerinden tam şekilde yararlanıyor. Yani herhangi bir başka maddi miras bıraktığını düşünün. Aynı onlar gibi işlev görüyor. Basmak için sizin mirasçılarından izin almanız gerekiyor. Dünyanın her yerinde.
Yayın evlerine.
Tabii yayın evlerine anlaşmalar yapılıyor. Hı. Ve buradan mirasçılar pay alıyor. Fakat 70 yıl geçtikten sonra bu artık... Kamuya açılmış ortak bir değer haline geliyor kitaplar. Dediğim gibi farklı ülkelerde farklı süreler var. Kanunlarla belirlenmiş. Ve artık bundan ticari kazanç elde etmek de mümkün. Onun dışında kendi aramızda paylaşmamız da mümkün. Yani tamamen telif hakkı kalktıktan sonra yazarın o eserlerini her şekilde değerlendirebiliyor insanlar. Peki bizim burada işleri karıştıran durum ne? Şöyle mesela George Orwell Türkiye'de ve dünyada çok satan ama bizim ülkemizde belki 10 senedir müthiş şekilde satıyor. Hayvan Çiftliği yani. Hı hı. Artık girmediği ev kalmadı desem çok şey olmaz, abartmış olmam. Bu müthiş bir pazar var, müthiş bir ticari ortada güzel bir durum var. Yani
Türkiye'de
yayın
bir tane yayın evi satıyordu değil mi George
evet, Orwell'ın kitapları? Evet, George Orwell'ın kitapları bir yayın evindeydi tabii telif kalkmadan önce. Daha sonra 21 Ocak'ta telif kalkacağı için tabii tüm yayın evleri hazırlıklarını yapıyor. Ve 22 Ocak'a uyandığınızda veya 21 Ocak mıydı tam günü olarak şey yapın. Yani onlarca hayvan çiftliği görüyorsunuz. Farklı farklı. Herkes basmış. Ve aynen az önce dediğiniz şey alışveriş merkezlerinde her yerde hayvan çiftliği. Bu belli güzelliklere sebep oluyor. Belli dezavantajlar üretiyor. Bizim de dosya konusu yapmamıza sebep olan durum bu. Hı-hı. Yani bu bize ne getirdi ne götürür.
Evet herhalde sorunlu olan alanlardan bir tanesi yani çevirilerdeki sıkıntılar veya işte editoryal sıkıntılar olsa gerek değil mi?
Evet yani mesela çeviri olayı şöyle bir sıkıntıya sebep oluyor. Herkes bastığı için bunun artık önünde bir o manada engel yok. Yani çok kötü bir çeviriyle bir yerde karşılaşıp açıkçası siz de çok mevzuyla ilgili değilseniz o manada... Ben şunu bir okuyayım deyip eve götürüp yani bir daha hiç George Orwell elinize almayabilirsiniz.
Nasıl yazmış bu falan
diye. Yani bu ne falan olabilirsiniz.
Halbuki çevirmenin hataları. Ha,
yani neler var çok kötü çeviriler çıkabiliyor. Onun dışında ne oluyor? Mesela bazı kitaplar var ki Türkiye'de de yine öyle kitaplar vardı. Mirasçılar izin vermiyor. Yani basılmasına izin verilmeyen kitaplar var. Bastırmıyor. Yani telif. Bununla ilgili telifle ilgili anlaşmazlıklar olabiliyor. Bayağı. Basılmasını istemiyor biliyor. Kişisel sebeplerle.
70 yıl geçse bile mi?
Yok 70 yıla kadar. 70 yani kadar. Siz çok okumak istediğiniz bir eser düşünün. Evet. Ve bu eser basılmıyor. Ve ulaşma imkanınız kesinlikle yok. Bu 70 yıl ne yapıyor mesela? 70 yıl bittikten sonra artık isterseniz alın siz bastırın. Açın bir yayın evi. Baskı imkanlarını sağlayıp bastırın kitabı. bu öte yandan böyle bir şey var veya kötü bir görece kötü bir yayın evinde olduğunu düşünün telif haklarının ve iyi bir çeviriyle vermiyor. 70 yıl boyunca yani böyle ortalama bir çeviriyle okuyorsunuz kitabı. Fakat o 70 yıl bittiğinde bu işe gönül vermiş birisi alıyor bunu. Çok güzel bir çeviriyle, çok güzel bir edisyonla. Tüm mesele çeviri de değil tabii.
Evet, veya pahalı oluyor.
Ha, pahalı oluyor, müthiş pahalı oluyor. Tabii ucuzluyor çok fazla. Ki zaten bu çok satan mesela George Orwell'ın kitapları müthiş de sattığı için fiyatları gerçekten uygun birçok kitabının. Bu tip şeyler var. Yani açıkçası mesele de bayağı derin. Biz şu an böyle daha özet söylüyoruz. Ama temel noktaları bu. Mihenk noktaları olayda.
Evet, bu arada bir müjde de var burada. 10 yıl içerisinde telif hakkı kalkacak bazı önemli yazarlar.
Evet. Burada Furkan abiyle Ender Bey çok güzel bunu da eklemişler buraya. Yakın zamanda neler olacak? En yakın kim var? 2025'te Sait Faik Abasıyanık. Mesela kalkacak şeyleri, telif hakkı. Ve böylece artık her yerde Sait Faik Abasıyanık kitaplarını bol bol görebileceğiz. Evet.
Darısınıcı Fazıl'ın başına diyeceğim ama daha çok herhalde değil mi?
Yani işte ya onlarda mesela, da aynı şeyler evet. olacak. Yani hepsi çok sattığı evet. için muhtemelen aynı anda 5-10 yayın evi basmaya başlayacak. Mesela burada şeyler var. Görüşler var. Profil kitaptan Zeynep Hanım. Ketebe yayınlarından İslam Bey. Yeni Şafak kitap ekinden Ayşe Hanım. Onlar da meseleyi kendi açılarından ele almışlar veya kendi düşünceleriyle. Ayşe Hanım demiş ki ticari kazancın öncellendiği eserler okura haksızlıktır. Yani tamam biz ticari bir iş yapıyoruz. Bunun zaten kabul edilmeyecek bir tarafı yok ama en nihayetinde bir kültür hizmeti tarafı var bunun. Ve böyle salt ticari kazancı öncelleyerek açıkçası çok iyi eserler çıkması çok muhtemel değil. Öyle olunca bizim yaptığımız işte okura haksızlık etmemek lazım. Ticari kazancı tamamen öncellememek lazım demiş ki görüşü uzun zaten burada. Çeviri eserlerle ilgili Zeynep Hanım az önce bahsettiğimiz sıkıntılardan bahsetmiş. 70 yıl meselesi tartışılıyor. Ha, tartışılmayan bir mesele de değil. Sabahattin Ali ile ilgili onunki de kalkmıştı geçen yıl. Mesela onun eserleri bir süre yasaklı kalmış Türkiye'de. Mevcut siyasi atmosferden ötürü. Mirasçıları itiraz etmişti. Biz o yasaklı yıllarda düzgün bir kazanç sağlayamadık. Çünkü kitap satılmıyordu zaten diye. Ha o itiraz olmadı. Mahkeme red verdi ve kalktı. Girift bir konu yani bir anlamda. Evet. İlgilisi için tavsiye ediyoruz.
Burada. Evet, güzel bir dosya çalışması olmuş. Yani elinize sağlık.
Çok konuştum değil mi?
Yok güzel oldu. Dosyayı konuştuk yani. Gayet güzel oldu. Daha sonra zaten yine güzel yazılardan bahsedeceğiz. Mesela Mustafa Çiftçi'nin kendisi de hikayecidir. Çok güzel kitapları vardır. İncelemesi var. Sabahattin Ali Yozgat'ı sevmiş miydi?
Biz bir gittik beraber.
Evet, Sabahattin Ali'den de bahsettik şimdi. Hemen arkasına gelmiş oldu. Ve bu sorunun cevabını ben de merak ettim şu an. Ben bu yazıya bakmamıştım.
Evet, ben mesela cevabı biliyorum ama söylemiyorum burada. Neden? Çünkü abone olabiliyoruz Okur Dergisi'ne.
Evet, bu arada bundan da bahsetmiş evet. olalım hemen. Abone olmak için ne yapalım?
Abone hemen. Olmak için okurdergisi.com'a girip
okurdergisi.com'a
tıklıyoruz. Nerede bulabilirsiniz kısmı var. Oradan numaralarımız var. Online abonelik şansı var. Direkt tek tıkla bilgileri verip. Ama aramak isteyenler arayıp olabilir. Bilgi almak isterler ek. Ve bunun dışında online kitap satış sitelerinde de dergimiz mevcut. TDV şubelerinde mevcut. Yani okurdergisi.com'a girerlerse bunların hepsini orada nerede bulabilirsiniz kısmında görebilirler. Nereden temin edeceklerini.
Detaylı olarak oradan
tabii,
inceleyebilirler.
Oradan incelenebilir.
Evet. Hemen ardından Necdet Subaşı'nın bir yazısı var.
Evet. İçinde ve dışında Türk laikliği ve Diyanet. Diyanet İşleri Başkanı'nın serencamını Necdet Hoca. Yeni bir kitap çıktı Hicret Hanım'ın. Mihrap, Minber ve Devlet diye Küre yayınlarından. O kitabı inceliyor. Tabii bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'le eşdeğer yaşı var. Yakın. Diyanet İşleri'nin de serencamını görmüş oluyoruz.
Hemen ardından Ali Görkem Userin isimli yazarımızın güzel bir yazısı var. Hatıra Vadisi'nden Kahraman Portreleri.
İsmail Hoca'nın yeni kitabı çıktı. İsmail Karan. Daha ne kadar yüce olsa diye. Bu portrelerin ikinci kitabı. Ali Görkem Hoca da kitap hakkında yazmış. Hem bir yandan İsmail Hoca'dan da bahsetmiş oluyor kitapla ilgili. Burada İsmail Hoca'nın da çok güzel bir çizimi var. Evet. Abdullah Gök'ün elinden. Çizimlerimizi de Abdullah yapıyor.
Buradan Abdullah kardeşimize de eline sağlık diyoruz.
Evet, burada da güzel bir çizimi var. Bu şekilde arkasında Feyza Hanım denemeyi denemek başlıklı köşesine devam ediyor. Şiir ve hikaye ile irtibatlı denemeler diyerek bu yazı da Ali Ayçil Hoca'nın denemelerini ele almış. Sanıyorum Feyza Hanım 5 sayıdır denemeyi denemek üzerine devam ediyor zaten. Kendi köşesi. Okurlar da alıştı. Artık görmek istedikleri bir köşe.
Evet. Norveç çok güzel. Gelsene isimli başlık.
Norveç'e gitmiş miydin?
Norveç'e maalesef. Henüz.
Henüz değil.
Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizin memleketi. Henüz ziyaret edemedik.
Doğru. Ya bir gün bir şey toplanıp gitmek lazım aslında. Evet. Yani ziyaret babında.
Ana toprakları. Turgay Bakırtaş da güzel bir yazı kalemi almış sanırım. Başlıkları dikkat çekici.
Yani Norveç Edebiyatı diye bir gerçek var ve 2-3 senedir ben çok sık rastlıyorum artık Norveç Edebiyatı'ndan eserlere. Peterson'ın At Çalmaya Gidiyoruz'u var. Yine bu sayfada Turgay abinin bahsettiği. Mesela kitap ismi var aşağıda abi, sen de görüyorsundur. Lise öğretmeni Pedersen'in ülkemize musallat olan büyük siyasi uyanışa dair anlatısı. İşte kitap ismi mesela bu ilginç, daha evet. İlginç oradan başlıyor.
Başlık bile ilginç hakikaten. Biz de genelde böyle hani edebiyatı biraz Rus edebiyatı, işte Fransız falan böyle birkaç tane ulusa belki değil mi?
Evet.
Endekslemişiz. Evet. Sinemada olduğu gibi aslında. Böyle değişik ülkelerden de farklı edebiyatları aslında takip etmek lazım.
Çeviri çok arttı artık Türkiye'de. Çok farklı yerlerden çeviriler geliyor. Yani Norveç falan o manada aslında çok da farklı değil. Çok da yeni bölgelerden çeviriler görüyorum. Bu da o manada okumak lazım. Farklı kültürler, farklı okumalar güzel olabilir. Norveç güzel demiş zaten Turgay abi. Gidip bakmaya değer.
O zaman bir deneyelim. Evet, hemen ardından Esat Mücahit Eskimez isimli bir arkadaşımızın röportajı var. Okur, iyi kitabı arayıp bulur.
Evet. Ya bir şey vardı. Kimmiş bu yakışıklı? Aa, benmişim diye. Böyle burada benim sayfam çıkınca böyle bir şey oluyor. Aynı his uyanıyor. Lejant şöyle yeni bir söyleşi serisi başlıyor. Yayıncılık söyleşileri. Her ay her sayımızda farklı yayıncılarla söyleşiler yapacağız ve aslında böyle bir fikir direkt yoktu ama bu Lejant kitapla konuştuktan sonra Şener Bey'le böyle bir seri olsun dedik. Çok da güzel oluyor. Hem tanıtıma bir katkı hem neler olup bittiğine dair yayın evleriyle görüşüyoruz. Okur iyi kitabı arayıp bulur dedi Şener Hoca. Biz de onu başlığımıza taşıdık.
Buradaki Okur dergi Okur değil mi?
Bizim ismimizin güzelliği o ya. Hep iki anlam çıkıyor. Çok da güzel oluyor. Evet,
ikisi de aslında doğru. İki anlamda da doğru olmuş.
İki anlamda da doğrudur umarım.
Zaten biraz yani buradaki aslında gerçek anlamıyla okur dediğimiz şey biraz böyle okudukça hani farklı kitaplara yönelme gibi bir durum oluyor sanırım değil mi?
Evet.
Her okurun kendi bir yolu oluyor yani aslında. Yani,
ve kendisi çiziyor. Bu kitap okuma listelerine çokça itiraz gelir.
Evet.
Ben de haklı görürüm. Yani ki bir kitap okuyup bitirdikten sonra artık ne okuyayım sorusu gerçekten o kitaptan çıkmış oluyor çoğunlukla. Yani biz kendimizi zorlayıp liste arayabilir miyiz? Arayabiliriz. Bir mahsur yok ama.
Belki bir klasikleri falan.
Ha, işte klasiklerle ilgili belki belli listeler var illaki ama onun dışında gerçekten götürüyor. Merak uyandırıyor. Farklı yerlere yol açıyor kitaplar her zaman.
Veya Okur dergisini alıp burada dikkat çekici
evet,
belki.
Kaç kitabımız vardı onu söylemiş miydik?
Kitapları bulabilirler. Bu sayıda kaç kitap
156
varmış?
156 kitaptan 156. Bahsetmişiz bu harika. Sayımızda. 18. sayımızda. Bir çeviri var ilginç. Bu metnin tamamını bir robot yazdı. Hala korkmadınız mı insanlar diye. Şöyle bir yapay zekanın yazdığı bir metnini biz bu ay çevirdik. Dergimiz için Elif Nurhan Hanım çevirdi. 2 sayfalık bir yazı. Hepsinde yapay zeka yazmış. Yani bizden korkmayın diyor. Beni tam ikna edemedi açıkçası da. Şey yapılabilir.
İlginçmiş gerçekten.
Konuyu kendilerinden dinlemek isteyenler bir okuyabilirler yazıyı. Korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Benim öyle bir korkum da yok hoş ama. Kimseden korktuğum yok ama.
Yani sadece yazı yazmakta kalırlarsa sıkıntı
aynen,
yok.
Aynen böyle yazarlarsa 2-3 daha biz yapay zeka yazar davet edebiliriz dergimize.
Ama gerçekten yani yapay zeka ile alakalı ara ara bu programda biz konuşuyoruz. Belki de hani filmlerde gördüğümüz o ilginç değişik şeyler zamanla hayatımıza zaten girdi birçoğu belki. Birçoğu da girmeye devam edecek.
Evet.
Evet, bu arada bugün 19 Mart 2021. Bu hafta Çanakkale Zaferi Haftası malumunuz. Biz de bütün şehitlerimizi rahmetle analım. Tabii yıllar önce büyük bir istila söz konusuyken orada varımızla yoğumuzla savaşmışız. Ve bu güzel zaferi, bu daha doğrusu kutlu zaferi idrak etmeye çalışıyoruz.
Tüm şehit ve gazilerimize rahmet olsun diyorum. Ben de dün bak otururken görmüştük Cevat Çobanlı Paşa. Hı hı. O da Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı. 18 Mart zaferinde kahramanı. 18 Mart kahramanı diye geçer zaten. Hasreten şimdi aklıma gelmişken. Ona da hem şükranlarımı sunuyor hem Allah rahmet eylesin diyoruz hepsine.
Evet, belki de ismini dahi bilmediğimiz birçok kahraman orada şehit oldu. Ben de geçen haftalarda gitme fırsatı buldum Çanakkale'ye. Hem de oradaki şehitlikler epey bir düzenlenmiş.
Ziyaret ettik
hakikaten şehitlikleri. Halen de böyle daha böyle yeni yeni düzenlenmiş şehitlikler var. Yani çok ilginç.
Hala da çıkıyor değil mi? Yeni çıkıyor.
Daha yeni bir sürü bir yer bulunmuş mesela. Orada çok şehitlerin bulunduğu bir noktaymış. Gerçekten oraya gitmek ve duygulanmak farklı oluyor. Yani belki her sene fırsatı bulup gitmek lazım aslında.
Her sene ziyaret edilebilir. Yani çünkü sabah okuyordum. İki siper arası uzaklık 5 metreye kadar düştüğü bir savaştan bahsediyoruz. Yani hala yeni şehitlik çıkması çok normal. Hı-hı. Muhtemelen bölgenin tamamı zaten şehit. Toprağın altında yani on binlerce şehit var. Boğaz boğaza savaş dedikleri bize bazen şey geliyor ama böyle insan bir hayal edemiyor ama direkt gerçekten öyle bir savaş yaşanmış.
Evet ve oradaki tarihi alan başkanlığı da güzel bir çalışma yapmış. Böyle şehitlerimize verilen künyenin replikasını basmışlar. Ben de almıştım böyle birkaç hafta böyle dolaştım onunla.
Evet, ben de teşekkür edeyim mi size? Ben de hediye olarak geldi. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş gerçekten.
Evet, tabii o zamanlar şehitlerin kimliği belirlensin diye bir künye yapılmış ve künyede tabii isim zaten askerlerin hepsinde var artık künyede. O zaman daha da önem kazanmış tabii ki şehitlerin kimliği belirlenmesi açısından, nereden geldiği belirlenmesi açısından böyle güzel bir çalışma olmuş. Evet, hepsine rahmet olsun.
Amin.
Diyelim ve güzel bir eserle devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız kaldığı yerden devam edecek.
Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale üstüne 105 yıl geçti. Çanakkale üstüne 105 yıl geçti. Nice aslan yiğitler canından geçti. Of gençliğim eyvah. Nice aslan yiğitler canından geçti. Of gençliğim eyvah. Tarihten ders alarak bıraktık biriz. Tarihten ders alarak bıraktık biriz. Bir ölüp bindirilen şehitleriz biz. Of gençliğim eyvah. Bir ölüp bindirilen şehitleriz biz. Of gençliğim eyvah.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı dünyada iş? En kesif orduların yükleniyor dördü beş. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sırılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedelir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Diyor Mehmet Akif Ersoy o meşhur Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinde. Şehitlerimizi rahmetle andık. Hasbihal programımızda bu şiirden de böyle bir bölüm okumak istedim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikte Okur Dergisi'ni konuşuyoruz. Konuştuk. Dosya konusundan bahsettik. Ve birçok kitapla karşılaşmak için bu dosya konusunu, bu Okur Dergisi'ni, bu sayısını daha doğrusu tavsiye ediyoruz. Başka ne yazılar, hangi yazılar bekliyor? Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.
Ben orta sayfa söyleşimizi şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Vadah Kanfar'la yaptık. Siyer'i yeniden keşfetmeliyiz başlığıyla. Kendisi İlkbahar isminde bir siyer kitabı yazdı. Biraz da farklı. Niye? Stratejik ve siyasi bir okuma yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz dönemindeki dönüm noktaları üzerinden bir okuma yapıyor. Diyelim hicret bir dönüm noktası. Veyahut Peygamber Efendimiz'in dönem devletleriyle yaptığı anlaşmalar, görüşmeleri. Acaba yani bu gibi meselelerde nasıl bir tutum almış? Bunları temel alarak bir okuma yapıyor ve bunu da kitaplaştırmış kendisi. O manada farklı bir siyer. Vadi Yayınları'ndan çıktı. Tavsiye ederim buradan dinleyicilerimize. Kendisiyle bir söyleşi yaptık bu sayıda.
Eyvallah.
Halil Solak Bey Kitap Sevenler Cemiyeti yazdı. Kendisi bu arada İsmail En Ünsal hocayla söyleşileri şu an kitap oldu. Timaş Yayınları'ndan. O da çok güzel bir eser. Hem tebrik ediyoruz hem duyurusunu yapmış olalım buradan dinleyicilerimize. Aynı zamanda kendisi yazarımız zaten. Kitap Sevenler Cemiyeti başlıklı yazısını Okur'un 18. sayısında bulabilirsiniz. Biz ilk defa çok geniş bir yazı yayınladık. Bilmiyorum, dikkatini çektim abi. Ahmet Demirhan Hoca, Yücel'in yanağından makas almak.
Evet, 4 sayfa. Başlık
yazısıyla. 4 sayfa. Bu dergide gördüğünüz kısmı. Şöyle aslı, yani yazının tam hali. Burada dipnotta da geçiyor. Okurdergisi.com'da. Açıp herkes okuyabilir zaten, açık olarak var.
Yani, dosya konusu gibi bir yazı olmuş yani.
Evet, 8-10 sayfaya tekabül edecek uzunlukta bir yazı. Hasan Ali Yücel kitabı çıktı, Tanıl Bora'nın. Onun üzerine çok kapsamlı bir eleştiri yazısı. Yine sitemizden herkes yararlanabilir zaten yazıyı okuyup. Buraya da biz dergiye bir alabildiğimiz kadarını koyduk. Tamamı okurdergisi.com'da.
Evet, yine detaylı, derin bir yazı olmuş. Dallarımız Göğe Vardı Mı yazısı var hemen ardından.
Evet.
Taha Kılınç abinin güzel bir kitabı çıktı. Aşina Kitap'tan. Bunu tanıtmış bu yazıda.
Bu sayımızda bolca söyleşimiz vardı yine. Evet. Erol Yalçın'la Önce Nasıl Sevilir Öğrenmeliyiz. Benlik Avcıları kitabının yazarı. Onu da Ocak 2020'de çıkmıştı kitabı. Şimdi kitabı üzerine konuştuk, hem de romancılık üzerine kendisiyle hasbihal ettik.
Evet, güzel bir söyleşi olmuş. Süleyman Ayan kardeşimize de buradan teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Yusuf Turan Hoca, çok kendisine çok teşekkürü borç biliriz. Keşke Çevrilse diye bir köşesi var. Yani Yusuf Hoca'dan başka Türkiye'de bunu kim yapar? Çok emin değilim. Çünkü çok orijinal eserler çıkarıyor. Benim zaten haberim bile olmayacak eserler. Çünkü alan eserleri. Mesela Rusçadan Arapçaya ya Türkçeye diye. Kraçkowski'nin Arapça coğrafya literatürü çalışmasından bahsetmiş. Bunlar da hep şu an keşke Türkçe'de artık güncel çevirileri olmayan eserler. Hocanın bahsettikleri. Bu bağlamda bir dua niyeti de var böyle sayfanın. Keşke bu kitaplar şu an çevrilse tekrar diye. Ve hiç çevrilmediyse ilk defa çevirisi gelsin diye. Hemen yanında da Ender Bey'in kimi konuk etmiş? Muhammed Ali. Muhammed Ali'nin kendi dilinden hikayesi.
Hikayesi. Kelebeğin Ruhu.
Siz boks maçlarına yetiştiniz mi?
Ben yok. Ben daha yani belki de yetişmişizdir ama ben ilgili
boks
olmadım. Çok ilgili değildim, bilmiyorum. Ama tabii o dönemde yetişmedik ya Muhammed Ali yani.
Daha mı? Ben daha tarih eski. Olarak benim de boks ve spor olarak ilgim olmayınca o maçları izleyen nesil.
Yok, ben o nesilde değilim yani en azından.
O kadar yaşlı değilim.
Ama kıl payı kaçırmış da olabilirim yani, öyle de demeyeyim. Evet, ama güzel bir yazı olmuş yine. Okur dergisinden dinleyenlerimiz okuyabilirler. Evet, bu güzel yazıları ve daha fazlasını Okur dergisinde bulabiliriz. Teşekkür ederiz. Güzel bir aslında bir adeta bir fragman yapmış
bir
olduk.
Fragman.
Tüm yazarlara, tüm emeği geçenlere de bu güzel kültür sanat çalışması açısından da önemli olan Kitap dergisini için teşekkür ediyoruz.
Evet, ben de yani burada hem editörümüz Yusuf Temizcan adına da hem editörümüze teşekkür edeyim öncelikle, hem onun nezdinde Okur'a katkı sunan, gerek alıp destek veren, okuyan ve belki en büyük teşekkürü de yazarlarımız hak ediyor. Her iki ayda bir gerçekten çok özenerek çok değerli çalışmalarını bizlerle paylaşıyorlar. Biz de okurlarımızla paylaşıyoruz. Hepsine teşekkürü borç biliriz.
Eyvallah. Tabii böyle dergiler okunarak güzelleşiyor.
Tabii.
Buradan dinleyicilerimize de tavsiye etmiş oluyoruz. Biz de belki bu vesileyle burada ufak bir katkımız olmuş olur bu kültür sanat çalışmasına. Evet, teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımızın sonuna gelmiş olduk. Okur dergisini konuştuk. 18. sayısı çıktı. 2 ayda bir yayınlanıyor. Okur dergisinin web sitesinden girip hem abone olabilir hem de dergiyle ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz diyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Erkam'da Hasbihal programımız burada sona erdi. Hayırlı akşamlar.